Akılda kalanlar. Evet sevgili dinleyiciler, 2017 yılında her çarşamba saat 10.30 ile 11 arasında yeni bir programla ben Serdar Aydın huzurlarınızda olacağım. Türkiye'nin gölgede kalmış bir anlamda sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik, bazen de spor konusunda görünmeyen mimarlarını, görünmeyen sihirli ellerini bir anlamda bu mikrofonda sizlerle tanıştıracağım, sizden huzuruna getireceğim. Bu yıl ilk programımızı inşallah eğitimci, sendikacı, benim yakından tanıdığım Sayın Yüksel Haştak'la yapacağız. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun Serdar Bey.
Yüksel Bey 1969 Bayburt doğumlu. İlk öğrenimini Çayırözü köyünde, hafızlık eğitimini ise Demirözü ilçesinde yaptı. Lise öğrenimini Bayburt İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu ve 4 çocuk babası. Ama asıl önemlisi sevgili dinleyenler, Yüksel Bey takriben 10 yıl Almanya'da kaldı. Hem eğitim faaliyetleriyle hem de ticaretle uğraştı. 2001 yılından itibaren de Ankara ili Gölbaşı ilçesinde öğretmenliğe başladı. 2009-2014 yıllar arasında Eğitim Birsen Gölbaşı ilçe temsilciliğini yürüttü. 22 Kasım 2014 tarihinden yapılan olağan genel kurul sonrası Ankara Birnoğlu Şube Başkanlığı'na seçildi. 2015 yılından itibaren profesyonel sendikacılıkla meşgul Yüksel Hocam. Yüksel Hocam, öncelikle bu Almanya yıllarını sizden bir dinlemek istiyorum. 10 yıl kaldınız. Orada yaşayan insanlarımızla birlikte oldunuz. Hem ticaretle uğraştınız hem de eğitim faaliyetleriyle uğraştınız. Orayla ilgili gözlemlerinizi bir kısaca almak isteriz.
Teşekkür ediyorum. Serdar Bey, Almanya'ya gitmeden önce kısaca bir Türkiye'de kendi geçmişimle ilgili 3-5 cümle kurmak istiyorum.
Buyurun lütfen.
İlkokul sonrası hafızlığımı babam ve annemden gizli olarak yapmaya karar verdim. Hocamızın isteği, talebi doğrultusunda. 3 ay gibi kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi Rabbim bize lütfetti. Hocamızın bu 3 aylık Kur'an ezberini başarma gücümüzün, o çocuk yaştaki ferasetimizin, gayretimizin sonrasında bize olan muhabbetinin karşılığında bizi bırakmak istemedi. 3-4 yıl bizi kendisinden ayırmadı. Hatta kendi çocuğu yoktu. Evinde kendi çocuğu gibi, öz evladı gibi. Kursta dersimizi ezberledik. Eve indik, yengemizin yanında, o hacı annemizin yanında yemeğimizi yedik. Hülasa Bayburt İmam Hatip Lisesi'ni bitirdik, Ankara'ya geldik. Babama hafızlığımı, babam da bir hafızı kelam olduğu için çok dayak yemiş hocasından, bizlerin hafız olmasına karşı olduğunu ifade etmişti. Korkarak söyledim. Yani baba, ben hafızla başladım, bilgin olsun diye. Babam da oğlum hafızlık zor şey, nasıl başaracaksın demeye kalmadı. Baba ben hafızlığı bitirdim dedim. Böyle bir sürpriz.
Anınız oldu. Normalde evet. Hafızlık ortalama ne kadar zaman alıyor hocam? Benim bildiğim en az 1 yıl, 1,5, 2 yılda hafızlık eğitimi yapılabiliyor. Siz 3 ayda tamamladınız bunu.
Normal bir öğrencinin hafız olabilmesi için, başarılı bir öğrencinin hafızlığı için gerekli zaman 1 yıl.
Evet.
Normal bir öğrenci için ise 1,5, 2 yıl. Süre gerekiyor.
3 ayda yaptınız mı?
Biz tevafuken, yani Kur'an-ı Kerim'i hocamız bize denemek amaçlı şurayı ezberler misin dediğinde 10-12 dakikada bir sayfayı ezberleyince hocamız şaşırdı. Bir sayfa daha ezberle, bir sayfa daha derken biz Kur'an-ı Kerim'in ilk hafızlığa başladığımda 3,5 yaprak, yani 7 sayfa ezberleyerek başladım.
12, bir gün içerisinde.
12 dakikada bir sayfa ezberliyordum.
12 dakikada.
Yani 15 satır Kur'an-ı Kerim'i 12 dakikada ezberliyordum. O şartlarla işte eğitime başladık.
Eyvallah.
İmam Hatip Lisesi'ni bitirdik. Ankara Üniversitesi'ne geldik. Ankara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'ni okurken yurt dışına gitme fikri bizde oluştu. Ve Almanya'ya gittik. Oradaki gözlemlerimiz, Ankara Üniversitesi öğrencisi olmamız hasebiyle 1960'lı yıllarda Ankara Üniversitesi'nde çalışmış olan bir Anna Maria Meriç isminde bir Alman hocamızın olduğunu duymuştuk. Ziyaretine, evet, gittiğimizde odasında hac sanatları ile ilgili besmele, işte Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerinden bir iki hadis-i şerif görünce hayretimizi gizleyemedik. Ve bu hayretimiz oradaki çalıştığımız yıllarda anı olarak şöyle bir olay karşımıza çıktı. Yani ilmin gücünün, bilginin insanları getireceği noktanın görülmesi anlamında muhteşem bir şey. Bir gün o eğitim yılları süreci içerisinde Almanya'da çalışırken Bonn'dan Düsseldorf'a gidiyoruz.
Bu arada hocam 93-2013 yılları arasında Almanya'da tam 10 yıl kalmış.
97 senesinden bahsediyorum.
Evet, anlattığınız o 97. Bir nokta.
Yaşadığımız anıyı 97 senesinde bir Alman şirketinde Alman müteahhitle yaşıyoruz. Öyle evet. Söyleyelim. Bonn'dan Düsseldorf'a çalışmaya gittik. Bildiğiniz malum Avrupa'da havalar sürekli kapalı, bulutlu. Sabahleyin işbaşı yaptık. Öğlen namaz kılma vakti geldiğinde inşaatın sorumlu kalfası Türk olan Remzi Bey'e, Remzi abi dedim, öğlen namazımızı nerede kılabiliriz? Ya dedi, hocam bırak şu namaz kılmayı, tuttunuz namaz namaz. Helmut sizi görünce işten atabilir, kovabilir. Kılma namaz dedi. Helmut da inşaatın müteahhiti Alman, Hristiyan. Bir de firmanın Alman Yahudi mühendisi olan Jakob var. Jakob ve Helmut. İşte hülasa rızık Allah'ın üzerine dedik, namazımızı kılmak için kıblenin yönünü tayin ettik, namazımızı kıldık. 40 küsür gün çalıştık. 20 küsür gün geçmişti. Bir gün ikindi namazını kılarken Helmut geldi, bizi namaz üzere tehiyyatta yakaladı diyelim.
Evet.
Remzi Bey'in ifadesiyle Helmut bizi görünce kovacaktı namazdan, işten. Helmut beni namaz kılarken tehiyyatta görünce selam verdim. Helmut'un yüzüne baktım. Acaba hangi kelimeyi söyleyerek bizi inşaattan gönderecek diye. Helmut bana doktor diyordu. Doktor, Tanrı'dan kendine ne istiyorsan bana da iste dedi. 48 gün sonra işi bıraktığımda Remzi abiye Helmut'tan hesabımızı gör ve paramızı al gel dedik. Remzi abi paramızı getirdiğinde Remzi Bey, o zaman babamın yaşında olduğu için Remzi abi diyorum.
Evet.
Bana 600 mark fazla para verdi. Parayı saydım, bir daha bir daha derken 600 mark fazla parayı görünce Remzi abi bu nedir dedim. Dedi Yüksel Bey dedi, ben 20 yıldır Helmut'un yanında çalışıyorum, bana 20 fenik vermedi. Sana bu parayı niçin verdiğini söylediğimde şu cümleleri kurdu. Remzi, Yüksel demiyor da doktor diyor. Hı. O doktor Remzi ne senin gibi Müslüman ne de benim gibi Hristiyan. O doktor Türkiye'de okumuş, bizim ülkemizde de okusun bitirsin ki onun hem size hem de bize faydası olur. Bunu duyan orada yanında oturan mühendis Jakob Yahudi, Alman Yahudisi, diyor ki Helmut Bey, doktor öyle samimi bir arkadaş mı sizce? Diyor, bana göre öyle diyor. Diyor o zaman 200 mark da benim hesabımdan ver diyor. Bunu şunun için ifade ediyorum.
Yani diğer mühendis de, o Jakob da.
Jakob Yahudi, Alman Yahudisi, anladım. Yahudi asıllı olan mühendis 200 mark da benim hesabımdan ver diyor. Yani bir Müslüman olarak 400 mark Hristiyan, 200 mark da Yahudi parası yemiş bulunuyorum. Helal bunu olsun. Şunun için ifade ediyorum. 97 senesinde ilmi olarak belli bir noktaya gelmiş, dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş olan Almanya'nın eğitmiş olduğu, yetiştirmiş olduğu insanların okumuş olan, okumakta bir şeyler yapmaya çalışan öğrencilere tavrıyla 28 Şubat 98 senesinde ise Türkiye'mizdeki olan bitenler, o malum süreçte olup bitenlerden hareketle bizlerin öğrenci belgelerini iptal ettiler. Yani. İlahiyatçıları olarak bizleri Türkiye'ye getirdiler. Yani süreç, malum yaşadığımız tüm sorunlar, bizlerin kader diye gördüğü, kabul ettiği şeyler, ilmin
ne kadar değerli, ne kadar güçlü
önemli
bir şey
ve ehem olduğunu bilmemiz gerektiğini bilmemiz ortaya koyuyor.
Hocam, buradan hareketle güzel bir başlangıç oldu sohbetimize de. Şimdi tabii toplumda şöyle şeyler de konuşuluyor. Türk insanı inanç değerlerine bağlı, moral değerlerine bağlı bir topluluk. Öyle ola geldi. Ama son yaşanan travma da, yani bu Fethullahçı terör örgütü bağlamında yaşadığımız tecrübeler de bütün insanları bu anlamda biraz çekinik, bu anlamda biraz daha davranışlarında sınırlı ve kısıtlı kılmaya başladı. Şunu demek istiyorum. Yani bu Fethullahçı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, efendim Cumhurbaşkanı'na, meclisine, devletin bütün kurumlarına yönelik faaliyetlerinden sonra her gün televizyonlarda, açık olan medyada, sosyal medyada, televizyonlarda, radyolarda onların bir cemaat olup olmadığı, diğer cemaatlerin de bu potansiyeli taşıyıp taşımadığına dair tartışmalar yapılıyor. Siz bir ilahiyatçı ve Avrupa'yı görmüş, tecrübe etmiş ve şu anda da bizatihi hem öğretmenlik yapmış hem sendikal faaliyetlere bulmuş bir insan olarak bu örgüt bağlamında Türkiye'deki cemaat yapılarını bir değerlendirebilir miyiz?
Bir topluluğun adı cemaat de olsa, adı tarikat da olsa, adı her ne olursa olsun, dediğimiz manada biz onu İslami olarak kabul edebilmemiz için Kur'an'a ve Resulullah'a tabiyetinden hareket etmek zorundayız. Yani Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimede Hazreti Allah ve hüden ve rahmeten lil mühsinin buyuruyor. Yani Kur'an güzeli yapanlara hidayet ve rahmettir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem "Azamun nas derecatun ezzakirunallah." diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanların en yüksek dereceli olanları Allah'ı zikredenleridir diyor.
Eyvallah.
Dolayısıyla bugün cemaatler ve tarikatlar dediğimiz kalabalıkların birçoğu Kur'an ifadesiyle ve minen nasi men yeşrileh vel hadis. Yani boş sözlerle, boş işlerle uğraşıyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. İnsanları manen, ahlaken eğitmesi gereken bu gruplar, cemaatler, adına FETÖ dediğimiz anlayışlar, kendi özel yapması gereken bu okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin ifade ettiği manadan uzaklaşmış, tamamen gelinmiş olan bu süreçte adam devşirmeye, makam devşirmeye, para devşirmeye, yani bir kısım kazanımları elde etmeye, bunları elde etmek için de farklı metotlara, farklı demiş yollara, yöntemlere başvurmaya başlamışlar.
Aslında dünyayı elde etmeye çalışıyor ama ahireti kullanarak.
Kendilerince tüm sermayeleri dünyayı ellerine almak, demiş dünyevi kazanımlar ortaya koymak, etraflarında oluşturmak istedikleri çevrelere de bunu vererek, bunları da kandırarak böyle bir süreci yaşatmak istiyorlar ülkemizde. Evet. Ama maalesef bu üç amaç için çalışan gruplara bir kısım konuşan üstadların tarikatlar diye ifade ederek tarikatları da arasına kattıklarından dolayı şunu ifade etmek istiyorum. Bunların tarikatlarla hiçbir alakası, ilgisi, bağı yoktur. Evet. Ben tarikatım diyenlerin de bu anlamda çalışanların ilgisi, alakası yoktur. Bunlar cemaattir diyoruz. Yani adını uhrevi anlamda şöyle veya böyle tanımlasa, tarif etse, ifade etmiş olsalar da tüm amaçları, gayeleri dünyevi kazanımlar temin etmek. FETÖ dediğimiz şey nedir? Ben evet. FETÖ dediğimiz bu grubun yaptıklarından hareketle şunu ilave etmek istiyorum. Cemaatlerden farklı olarak bunlara ilaveten insanları kodlamayı, insanları şifrelemeyi, insanları şoklamayı, hatta daha da ötesi dış güçlerle, gizli örgütlerle ilişki kurmayı da içine katan, gizli hesaplar yapan anlayıştaki sahada olan grup, kişi, topluluk ne varsa hepsine FETÖ veya benzeri isimler verilebilir. Bu anlayışla hareket ettiği zaman Peygamber Efendimizin insanların neden bu noktaya geldiklerini düşünürsek, yani hocam ahireti kullanarak bu insanlar niye dünyada böylesine hoş olmayan, İslami, Kur'an'ı olmayan, sünnet uymayan yollara başvuruyorlar? Peygamber Efendimiz, Arapça metinlerini okumak istemiyorum zamandan kazanmak için,
evet,
diyor ki, tamahkar olmak alimlerin kalbindeki hikmeti giderir. Yani dünyevi anlamda çocukları, aileleri, kendi menfaatleri, grupları noktasında çıkar elde etmek için tamahkar bir anlayış ortaya koyan alimlerin varacağı yer burasıdır.
Eyvallah.
Adı cemaat de olsa önemli değil, adı FETÖ de olsa bir anlam ifade
ediyor. Peki hocam, bunu söylemişken siz burada kötüyü tarif ettiniz. Yani sakınmamız gereken, uzak durmamız gereken yerli, milli, dini, İslami, akidevi olmayana işaret ettiniz. Peki insanlarımız kendi aidiyetlerini, kendi manevi zenginliklerini artırmak, efendim kalbini teşkil etmek, nefsini terbiye etmek için nelere dikkat edecek, neler yapması gerekir? Bu konuda iyi de tarif etsek, yani iyi tarif etme anlamında bir şeyler söyleseniz bize.
Ya şöyle söyleyeyim Serdar Bey, cümle kim ait olduğunu bilmiyorum ama ben mi kurdum, başkası mı kurmuş bilmiyorum. Der ki, vuslat şehrinin yolunu arayanları dünyayı kovalayanların anlaması mümkün değildir.
Eyvallah.
Yani ben ne yapıyorsam Allah için yaptığımı ifade ediyorsam, ben ne yapıyorsam ahireti kazanmak için gayret gösteriyorsam, bunu ifade edenlere Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde ya eyyühellezine amenüttegullaha vebtegu ileyhil vesile diyor ila ahirilaye. Yani Allah'tan korkan samimi kullar için Allah'a ulaşan yollar vardır diyor. Ha, Allah'a ulaşan bu yollarda da insanın samimiyetini gösteren en önemli şey, bir şeyler aradığında asıl olan onu bulmak değil, bulduğuna sahip olmak, bulduğunu korumaktır.
Eyvallah.
Yani bizim cemaatlerin ve tarikatların bana göre zafiyet alanı burasıdır.
Eyvallah.
Bir şeyler bulduklarını, bir şeylere, bir hedefe, bir gayeye vardıklarını söyleseler de sahip olduklarını elde tutma noktasında samimiyetlerini ortaya koyma ve gerekeni yapma ve başarma noktasında acziyet içerisindeler. Çünkü dedik ya, tasavvufla, tarikatla bunların hiçbir ilgisi alakası yoktur. Çünkü tasavvuf, tarikat dediğimiz zaman asıl olan şey, tasavvuf derler ki yiyen ölünün dirildiği lokmadır. Allah'ı zikredenle zikretmeyenin durumu ölüyle dirinin farkı gibidir. Şöyle bir söz var Mevlana Hazretleri'ne aittir. Der ki, serçe yumurtasıyla yılan yumurtası aynıdır.
Zahiren baktığımızda dışarıdan aynıdır. Ama
zahirde aynıdır ama birinden sürüngen çıkar, birinden kuş. Yani bizler maalesef ülkemizde bu konuşmamın başında ifade ettiğim Helmut'la Yagop hikayesinden almamız gereken mesaj, ilmi olarak istenilen seviyede olmadığı için insanımız, ülkemizin güzel insanları her şeyin zahirine bakıyor. Namaz kılıyorsa, ne bileyim, şeklen İslam'ın dediği şekilde hareket ediyorsa, bunları doğal olarak zahirde gördüğünden hareketle doğru, dürüst, hoş, güzel olarak ifade ediyor. Ama öyle değil. İşin arka planına da bakmak, Allah'tan korkup korkmadığını görmek, gözlemek zorundayız.
Bununla ilgili sevgili hocam şöyle bir tespit. Geçenlere sevdiğimiz, yakından takip ettiğim bir abimiz şöyle bir makale yazmıştı. Yani diyordu ki, bir cemaat, bir, ticaretle uğraşmamalı. İki, müntesiplerinden para toplamamalı. Üç, devlete müteallik özel bir hedef taşımamalı. Olabildiğince sivil olmalı. Olabildiğince kendi kendine örgütlü olmalı ve insanların ruh, kalben, ruhen yükselmesine, gelişmesine zemin hazırlamalı diyor. Bununla alakalı önünüzdeki kitabı gördüm, Fatih Menşeker. Orada bir anekdot vardı. O da şöyle diyor. Mehmet Kafiyeci diye bir Osmanlı münevveri diyor ki, bir camiada, bir cemaatte veya bir toplulukta şu üç şey varsa onlara tabi olunuz diyor. El hayr bil amel, eylemde iyilik gözetecek diyor. El istikamet fil ahval, davranışlarında istikamet sahibi olacak. El sabru bil hak, diyor ki hakta sabredecek. Yani bütün bunları böyle bir toparlayarak, aklı da hiçbir zaman devreden çıkarmayarak muhakeme etmek, ölçmek, tartmak zorunluluğumuz var gibi geliyor. Hocam, bu arada bütün bunların kaynağı da tabii bütün insanlar terbiyelerini aileden alıyorlar, talimlerini okullardan alıyorlar, tahsillerini toplumlardan alıyorlar. Dolayısıyla bu fertler, aldanan ya da aldatan fertlerin tamamını yetişme merkezleri aileler. Siz bir eğitimci, bir sendikacı olarak ve bir dört çocuk babasısınız, bir baba olarak da toplumun teyakkuz halinde olabilmesi için ailelere ve özellikle gençlere neler söylemek istersiniz?
Serdar Bey, şöyle söyleyeyim. Bizler aileler olarak, bu ülkenin insanları olarak, güzel ülkemizin daha güzel günlere yelken açabilmesi için öncelikle çocuklarımızı öncelikle okumalıyız ve çocuklarımızı okutmalıyız.
Evet.
Yani hayatı anlamak, hayatı bilmek ve çocuklarımızın geleceğe daha güzel günlere, daha güzel, emniyetli, huzurlu, mutlu demiş, hem kendi dünyalarında mutlu insan hem de Allah'a kul olabilmeleri için hayatı anlamaya ve okumaya çalışmalıyız.
Öncelikle okutmalıyız.
Öncelikle okutmalıyız çünkü insanların yaşadıkları ortamdaki var olan imkanları ilimleriyle doğru orantılıdır. Yani ne kadar ilim, ne kadar feraset, o kadar nimet, o kadar ekmek, o kadar mutluluk, o kadar huzur.
Evet.
Yani şu anda coğrafyamızın başına gelen, sahada görülen her şey ilmimizle doğru orantılıdır. Batılıların bugün sevmesek de, yaptıklarından hareketle yersek de, onların da başımıza getirdikleri, tüm yapıp ettikleri, başımıza ördükleri çorabın sermayesi ilimleri ve ilimleriyle doğru orantılı olan şeylerdir. Yani bizler bu anlamda neden, hatta şöyle bir ifade kullanayım. Bizim inancımızda Rabbimiz ilmi ibadetin önüne koymuştur. Yani iki şeyden dolayı ilmi ibadetin önüne koymuştur. Birincisi şer'i vecibeleri yerine getirmek. Yani Allah'ın dediği manada ona ibadet yapabilmek. Namazını, orucunu, yaşanılan hayatı onun dediği şekilde yaşayabilmek.
Evet.
Mesela bir örnek vermemiz gerekirse Hazreti Allah bize diyor ki قَدْ اَفْلَهَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي سَلَاتِهِمْ خَاشُونَ Eğer mutlu ve huzurlu olmak istiyorsanız
Namazlarınızı
huşu içerisinde kılınız. Ne olacak namazları huşu içerisinde kılarsak? وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِزُونَ Sizi hem mutlu edecek hem huşu içerisinde namaz kılmanızın sonucunda size en güzel olan şeyi verecek olan Rabbinizin vereceği şey boş işlerden sizi korumak, kollamak, aydınlığa, huzura çıkarmaktır diyor.
Evet.
Dolayısıyla şer'i vecibeleri yerine getirmek için ilim şart. Yine batıni ibadetler ve vecibeler, az önce saydığınız sabır, tevekkül, rıza, tevbe, ihsan gibi şeyleri de kalben anlamak ve yaşamak için yine ilim gerekli.
Evet.
Az önceki konumuzla ilgili şunu söyleyeyim. Yani neden bu sahada insanlar bu kadar tatsız, mutsuz, huzursuz? Neden bizim alimlerimiz dediğimiz, profesörlerimiz diye ifade ettiğimiz insanlar televizyonların ekranlarında sürekli bir cedelleşme, bir tartışma, o ona bir şeyler diyerek, beriki ona söyleyerek sürekli birbirimizi zan altında bırakıyoruz. Bu da yine almış olduğumuz eğitim, yine ilmin, inancın, ibadetlerin önünde oluşunun tabiri caizse temin edilemeyişi, istenilen sonucu elde etmek için öyle bir ilmin çocuklarımıza, neslimize verilemeyişi.
Evet.
Buna somut bir örnek verelim geçmiş tasavvuf üstadlarından. Alvarlı Mehmet Efendi'nin bir sözü vardır. Der ki, aşık der incitenden, incinme incitenden. Kemal de noksan imiş, incinmek incitenden. Yine İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ifadesiyle diyor ki, cihan bağında ey akıl, budur makbulü insicin, ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin. Yani bu da ilmi olarak ülkemizde bir sendikacı kimliğimle bunu ifade edeyim. Eğitim noktasında müfredat çalışmalarımızın genel merkezimizin...
Yeterli mi yani mevcut müfredattan bir eğitimci olarak memnun musunuz hocam?
Kesinlikle.
Bu müfredattan ideal bir çocuk yetiştirebilir miyiz?
Kesinlikle.
Ortaokul, lise, üniversite.
Bu müfredatla ancak işte İslam coğrafyasının bu halini ortaya çıkarabilmişiz. Yani daha güzel olan şeyler yapmak istiyorsak müfredatımızı en kısa zamanda çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığımızın, ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü Memur Sen'imizin birlikte yapmak istediği en önemli şeylerin başında müfredat çalışması geliyor. İnşallah bunu 2017 yılı içerisinde bu anlamda ciddi mesafe alacağız
diye düşünüyoruz inşallah.
Düşünüyoruz.
Ben burada hazır gelmişken demin biraz değindik ama onu onunla kapatalım isterseniz. Sizin İslam'ın irfan boyutuna yani bu irfan diye kullanıyoruz ama buna tasavvuf çok daha bilinen ismiyle ilginizi, buna yakınlığınızı ben biliyorum. İslam alimleri ve okuduğumuz entelektüeller diyorlar ki Anadolu'yu Anadolu yapan, Osmanlı ve Selçuklu medeniyetini ortaya çıkaran şey Hanefi, Maturidi gelenek ve irfan boyutudur diyorlar. Bu topraklarda mesela Orta Doğu'da gördüğümüz birçok o aşırı uç örgütlenme yapısına uygun zihinler kolay kolay yetişmiyor. Çıkmıyor bu topraklardan, bu eğitimden diyorlar. Bunun da mayasında tasavvuf olmasındandır derler. Bu tasavvuf nedir? Nasıl anlayalım? Kısaca anlayacak şekilde vaktimizin de sonuna şöyle, geliyoruz Yüksel Hocam.
Şöyle söyleyeyim Serdar Hocam. Tasavvuf bir ahlak eğitimi. Bu ahlak eğitiminin ortaya çıkabilmesi için Kur'an'ın dediği anlamın anlaşılır hale gelmesi lazım. Yani Kur'an'ın yaşanılır olması, Kur'an tartışılır değil, toplum hayatında yaşanılır olması gerekiyor. Çünkü Enfal suresinin 60. ayet-i kerimesinde Hazreti Allah diyor ki ayet-i kerimede وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَدَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِرْبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِيَعْدُوَ اللّٰهِ. Yani Allah'ın düşmanları için, kendi düşmanlarınız için, hatta sizin bilip bilmediğiniz Allah'ın bildiği bir kısım düşmanlar için atlar hazırlayın. Biz her şeyi insanların somutu soyutlaştırması ilimleriyle doğru orantılıdır. Bizler ilmimizin maalesef diyorum yeterli seviyede olmamasından hareketle birçok şeyi olduğu haliyle almışız. Yani Rabbimiz bize o günün şartlarında Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ile atlar hazırlayın dediğinde atları olduğu gibi almışız. Ama min kuvvet, nasıl atlar hazırlayalım dediğinde Rabbimiz diyor ki her çeşit atlar hazırlayın. Yani düşmanın silahı olan tanklar hazırlayın.
Çağın, zamanın.
Zamanın silahı olan toplar hazırlayın. Zamanın gerektirdiği ilmi seviyeyi yakalayın ve varmak istediğiniz Allah'ın dediği müminlerin demiş sonuçta gülebileceği, mutlu olabileceği, dünyaya Rabbimizin dediği nizamı kurabileceği ilmi seviyeyi yakalayın ve onu yakalayabilecek ortamı ilimle ortaya çıkarın diyor.
Eyvallah.
Biz bu somut anlayışları çağın gerektirdiği soyut manada, yani Kur'an'ı afakta, enfüste anladığımız şekliyle
dışarıda ve içeride,
anlamaya,
batında ve zahirde, evet,
o oranda yakaladığımız ölçüde inşallah başarıyı da yakalayacağız. İnşallah coğrafyamızı bu sıkıntılardan kurtaracağız.
İnşallah.
İnşallah daha güzel olan günlere, daha güzel olan zamanlara,
iklimlere ve zamanlara ulaşacağız.
Yelken açacağız.
Evet sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenleri, Yüksel Haşlak beyefendi ile aile, tasavvuf, irfan, eğitim üzerine söyleştik. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuk ve yeni bir konuyla huzurlarınızda olacağız. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyoruz. Akılda kalan.